Ayrım 43, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 432. Chateau Whistler, Kanada. Weaver, Johansson'un kapısını çaldığında akşamın erken saatleriydi. Kapı koluna uzandı ama o da kilitliydi. Nanaimo'dan döndüğünü biliyordu. Bu yüzden asansörle lobiye indi ve Johansson'u barda, Geomar bilim adamı Stanley Frost'la birlikte bazı diyagramların üzerine eğilmiş vaziyette buldu. ''Merhaba, Weaver onlara doğru yürüdü. Gelişme var mı?''
''Tıkandık,'' dedi Bormann. ''Hala çok fazla bilinmeyen var.''
''Hey, eninde sonunda bulacağız.'' diye gürledi Frost. ''Tanrı zar atmaz.''
''Bu Einstein'ın lafıydı.'' diye itiraz etti Johansson ve hatalıydı.
''Sana söylüyorum, Tanrı zar atmaz.''
Weaver Johansson'un omuzunu sıvazladı. ''Böldüğüm için özür dilerim ama kısa bir şey konuşabilir miyiz?''
Johansson tereddüt etti. ''Şimdi mi? Daha Stan'in senaryosunu bitirmedik, epey sağlam bir iddia.''
''Üzgünüm.''
''Neden bize katılmıyorsun?''
''Çok az zamanını alacağım. Sensiz bir saniye bile duramazlar mı?''
Diğerlerine gülümsedi.
''Sonra size katılacağım söz. Bana istediğiniz kadar simülasyon gösterebilirsiniz ve ben de yorumlarımla sizi sinir ederim.''
''Kulağa hoş geliyor.'' diye sırıttı Frost.
''Şimdi nereye?'' diye sordu Johansson masadan uzaklaşırlarken.
''Lobi.''
''Önemli mi?''
''Önemli, yetersiz kalır.''
''Peki.''
Dışarı çıktılar. Güneş alçalmıştı ve ışıkları batarken şatoyla Rocky dağlarının karlı tepelerini kırmızının değişik tonlarıyla yıkıyordu. Bir helikopter dev bir sivrisinek gibi ön bahçeye konmuştu. Whistler kasabasına doğru yürüdüler. Aniden Weaver utandı. Diğerleri muhtemelen Johansson'un herkesten gizli bir sırları olduğunu düşünmüştü. Ama aslında sadece onun fikrine ihtiyacı vardı. Johansson teorisini komiteyle ne zaman paylaşacağına kendi karar verecekti. Ama bu kararı vermek için Weaver'ın vereceği haberleri duyması gerekiyordu.
Nanaimo'da işler nasıl gitti?
Epey korkutucu.
Katil yengeçlerin Long Island'ı işgal ettiğini duydum.
Katil alglerle doldurulmuş yengeçler, dedi Johansson. Avrupa'daki gibi ama daha zehirli. Oliviera, Fenwick ve Rubin zehri analiz etmeye başladılar. Boğazını temizledi. Sabırsız olmak istemem ama bana söyleyeceğim bir şey vardı galiba.
Bütün gün uydu verileri üzerine çalıştım. Radar taramaları ile çok spektral görüntüleri kıyasladım. Bauer'in sürüklenir tanımcılarından daha çok veri görmek isterdim ama yayını kestiler. Yine de şüphem yok. Sanırım okyanus döngülerini ve deniz yüzeyinin bir döngünün etki alanında yükseldiğini biliyorsun.
Biraz.
Gulf Stream de böyle bir alandır. Bauer bu bölgede bir değişimin olduğundan şüpheleniyordu. Suyun normalde dibe battığı Kuzey Atlantik bacalarını bulamıyordu. Akıntıların akışının bir şey tarafından engellendiğini düşünüyordu. Ama ne olduğunu bilmiyordu.
Ve?
Weaver ona döndü. Tüm hesaplamaları yaptım, verileri karşılaştırdım, kontrol ettim, yeniden hesapladım, yeniden karşılaştırdım.
Yeniden kontrol ettim ve sil baştan yine yaptım. Gulf Stream döngüsü kayboldu.
Johansson kaşlarını çattı. Demek istediğin?
Döngü artık durdu. Çok spektrumlu görüntülere bakarsan sıcaklığın düştüğünü açıkça görebilirsin. Hiç şüphe yok Zigor. Önümüzde yeni bir buzul çağı var ve Gulf Stream durdu. Bir şey onu durdurdu.
Güvenlik Konseyi.
Bu kahrolası bir rezalet ve birileri bunun bedelini ödeyecek.
Başkanın gözünü kan bürümüştü. Offutt hava üssüne gelir gelmez yaptığı ilk şey güvenli bir video bağlantısıyla Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplanmaya çağırmak olmuştu. Telekonferans Washington, Offutt ve şatoyu birbirine bağlıyordu. Başkan yardımcısı, savunma bakanı, savunma bakanı yardımcısı, dışişleri bakanı, başkanın güvenlik danışmanı, FBI müdürü ve genelkurmay başkanı ile birlikte Beyaz Saray toplantı odasındaydılar. Potomac Nehri'nin karşısında CIA karargahındaki terörle mücadele merkezinin penceresiz bir salonunda merkezi haber alma müdürü, operasyonlar müdür yardımcısı, CTC müdürü ve özel harekat birlikleri komutanı da ekrandaydı.
Dipnot CTC, Counter Terror Center, Terörle Mücadele Merkezi.
ABD Merkez Komutanlığı Kumandanı Judith Lee ve CIA Müdür Yardımcısı Jack Vanderbilt konseyi tamamlıyorlardı. Chateau Whistler'ın geçici savaş odasında oturmuş, diğer konsey üyelerini sıra sıra dizilmiş monitörlerden seyrediyorlardı. Bazıları şaşkın ve çaresiz görünürken pek çoğunun yüzünde acı bir kararlılık ifadesi vardı.
Başkan öfkesini gizlemeye gerek görmüyordu. O akşam üzeri başkan yardımcısı, Beyaz Saray personel müdürünün bir acil durum kabinesi toplamasını önermişti. Ama başkan güvenlik konseyinin tüm toplantılarını bizzat yönetmeye kararlıydı. Dizginleri bırakmaya hiç niyeti yoktu. Bu tam Lee'nin istediği gibiydi. Lee'nin sesi danışmanlar hiyerarşisinde en nüfuzlu olanı değildi. En yüksek askeri pozisyon başkanın ana askeri danışmanı Genelkurmay Başkanı'na aitti. Ardından onun yardımcısı geliyordu. Her bir aptalın yardımcısı vardı. Yine de Lee başkanın onun öğütlerini takdir ettiğini biliyordu ve bu onu son derece gururlandırıyordu. Geleceği ile ilgili hırsları aklındaki ilk şeydi. Şimdi odaklanmış bir halde ekranlara bakarken bile hayalini unutmuyordu. O an için sadece başkomutandı ama çok yakında Genelkurmay Başkanı olacaktı. Şu anki başkan emekliliğinin kıyısına gelmişti ve yardımcısının da işe yaramaz herifin teki olduğu bir sır değildi. Lee oradan politikaya atlayabilir, Pentagon'da veya Dışişleri Bakanı olarak görev alabilirdi. Ve ardından da başkanlık seçimlerinde aday olabilirdi. Eğer işleri doğru yürütürse, ki bu da %100 ABD'nin çıkarı için çalışmak anlamına geliyordu, seçilmesi çantada keklik sayılırdı. Dünya cehennemin kapılarına dayanmıştı ama Lee yolunda ilerliyordu. ''Düşmanımızın bir yüzü yok.'' diyordu başkan. ''Bazılarınız yüzümüzü dünyanın tehdit oluşturabilecek bölgelerine çevirmemiz gerektiğini düşünüyor. Biliyorum ki diğerleri de bu işin doğal afetlerin üst üste gelmesinden ibaret olduğunu düşünüyor. Bana gelince nutuk dinlemek istemiyorum. Bizi harekete geçirecek bir konsensüs oluşturulmasını istiyorum. Planları görmek istiyorum. Kaça patlayacağını ve ne kadar süreceğini bilmek istiyorum.'' Gözlerini kıstı, her zamanki gibi daralan göz kapakları öfke ve kararlılığını dile getiriyordu. ''Kişisel olarak doğanın zıvanadan çıktığı safsatasına inanmıyorum. Bu bir savaş. Amerika savaşta ne yapacağız?'' Genelkurmay Başkanı savaşların savunmayla kazanılmayacağını ve saldırı zamanının geldiğini söyledi. Sesi kararlıydı. Savunma Bakanı kaşlarını çattı. ''Kime saldıracağız?'' diye sordu kadın. ''Tek söylediğim saldırmamız gerektiği,'' dedi Genelkurmay Başkanı üst perdeden. ''Suçluları bulup saldıralım.'' Başkan yardımcısı böylesine büyük bir saldırı organizasyonunu üstlenecek kaynaklıklara sahip bir terörist grup olmadığına inandığını açıkça belirtti. ''Eğer birileri bize saldırıyorsa,'' dedi, ''bu bir devlet olmalı veya bir devletler ittifakı, bir siyasi blok gibi. Şüphelerini dile ilk getiren Jack Vanderbilt'ti ve haklı olabilir. Bunun gibi bir saldırıyı düzenleyebilecek kapasitede olan devletlere veya bölgelere bakmalıyız.'' ''Bu kapasitedeki devletlerin sayısı bayağı fazla,'' dedi CIA direktörü. Başkan başıyla onayladı. CIA direktörü başkanlığın arifesinde ona CIA'nın iyi, kötü ve çirkinler listesi üzerine ders verdiğinden beridir dünyanın ABD'nin çöküşü için çalışan inançsız suçlularla dolu olduğuna inanıyordu. Tamamen haksız değildi ama bilindik düşmanlarımızdan biri olduğuna emin miyiz diye sordu yine de. Sonuçta sadece Amerika değil tüm özgür dünya saldırı altında. Özgür dünya? Savunma Bakanı burnundan soludu. ''Özgür dünya biziz. Avrupa, Amerikan özgür dünyasının bir parçası. Japonya'nın özgürlüğü, ABD'nin özgürlüğüdür. Aynı şey Kanada ve Avustralya için de geçerli. ABD'nin özgürlüğüne yapılan her saldırı küresel olarak özgürlüğe yapılmış sayılır.'' Önünde bir kağıt parçası vardı ve elini tam üzerine vurdu. Kağıtta o gün almış olduğu notları vardı. Hiçbir şeyin bir sayfada özetlenemeyecek kadar karmaşık olmadığına inanırdı. ''Sizi hatırlatırım,'' diye ekledi. ''Bizim biyolojik silahlara erişim imkanımız var. Bir de İsrail'in. Biz iyileriz. Bir de Güney Afrika, Çin, Rusya ve Hindistan var. Onlar çirkin. Son olarak Kuzey Kore, İran, Irak, Suriye, Libya, Pakistan, Kazakistan ve Sudan kötüler. Ve bu bir biyolojik saldırı, bu kötü.''
''Kimyasal bileşenlerin de olduğunu sanıyordum,'' dedi yardımcı, ''öyle değil mi?''
''Burada biraz yavaşlayalım.'' CIA direktörü sessizlik için işaret etti. ''Öncelikle bunun gibi bir harekatın sınırsız nakit para ve ciddi bir emek gerektireceğini varsayalım. Kimyasal silahlar ucuzdur ve yapması kolaydır. Ama tüm bu biyolojik ıvır zıvır çok fazla kaynak emer. Ve hatırlayın, biz kör değiliz. Pakistan ve Hindistan bizimle birlikte çalışıyor. Gizli operasyonlar için yüzün üzerinde Pakistan ajanını eğittik. Afganistan ve Hindistan'da düzinelerce ajan CIA için çalışıyor ve bazılarının mükemmel bağlantıları var. Yani bu bölgeyi listeden çıkarabiliriz. Sudan'da muhalefetle birlikte çalışan paramiliter gruplarımız var. Güney Afrika'daki dostlarımızın bir kısmı hükümet bakanlığı görevindeler. Aslına bakılırsa büyük bir hazırlığın yolda olduğuna dair hiç işaret yoktu. Önceliğimiz paranın nerede el değiştirdiğini ve şüpheli hareketlerin nerelerde tespit edildiğini bulmak. Dünyadaki tüm kötülüklerin tek tek listesine ihtiyacımız yok. Sahayı daraltmalıyız.
Parayla ilgili olarak dedi FBI direktörü, para falan yok.
Nasıl yani? Terörist hareketleri izlemedeki yeni yöntemler şüpheli hesap hareketlerine iyice bir bakabilmemizi sağlıyor. Büyük miktarlarda para el değiştirdiğinde hazinenin haberi olacağına bahse girebilirsiniz. Şimdiye kadar duymuş olurduk.
Peki duydunuz mu diye sordu Vanderbilt.
Hiç. Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan tık yok. Herhangi bir devletin bu işe karıştığını gösterecek en ufak bir iz yok.
Vanderbilt gırtlağını temizledi.
Bize bunu söylemeleri pek olası değil zaten dedi. Washington Post manşetlerine çıkacak değil ya.
Dediğim gibi hiç.
Hayallerinizi yıkacağım için özür dilerim diye lafı böldü Vanderbilt. Ama Norveç'teki cümbüşü başlatan ya da New York'taki zehirlemeyi becerebilen birilerinin bize cidden cüzdanını açıp göstereceğini düşünmüyorsunuzdur herhalde.
Başkanın göz kapakları iyice kızılmıştı.
Dünya değişiyor dedi ve bu da herkesin cebinde ne olduğunu görebilmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ya bu piç kuruları çok akıllılar ya da biz aptalız. Ama istedikleri kadar akıllı olsunlar. Bizim işimiz daha akıllı olmak. Hemen şimdi.
Karşı terör biriminin direktörüne döndü.
Pekala öyleyse ne kadar akıllıyız?
Direktör omuz silkti. Son uyarı Hindistan'dan geldi. Beyaz Sarayı patlatmaya çalışan Pakistanlı cihatçılarla ilgiliydi. Teröristleri biliyorduk ve herhangi bir tehlike yoktu. Hintliler bize söylemeden de o işin peşindeydik. Zaten tüm finansal işlemleri izledik. Küresel Tepki Merkezi her gün terörist eylemlerle ilgili kucak dolusu bilgi topluyor. Bu gerçek Sayın Başkan. Duyumunu almadığımız hiçbir şey olmuyor.
Ve bu şu anda her şey sessiz mi?
Hiçbir zaman tam sessiz olmaz ama ciddi bir planlama veya finansal aktivite yoktu ve sanırım bu ikna edicidir. Başkanın gözleri operasyonların müdür muavinine kaydı. Ekibinin çabalarını arttırmasını bekliyorum dedi aniden. Ajanlarının nereye gönderildiği ya da hangi kara delikle çalıştıkları umurumda değil. Oturup birileri ödevini yapmadı diye ABD vatandaşlarının öldürülmesini seyredecek değilim.
Elbette efendim.
Ve eğer unuttuysanız hatırlatayım, saldırı altındayız, savaştayız. Kiminle savaştığımızı bilmek istiyorum.
O zaman Orta Doğu'ya bir bakın dedi Vanderbilt sabırsızca.
Bunu yapıyoruz zaten dedi Lee. Şişman adam iç çekti, dönüp bakmaya zahmet etmedi. Lee'nin onun teorisine inanmadığını biliyordu.
Dayak yemiş gibi görünmek için kendi ne zaman istersen kendini yumruklayabilirsin dedi Lee. Ama gerçekçi olalım. Düşman ülkelerin çıkarlarını korumak için ABD'ye karşı saldırıya geçtiğini iddia etmek pek iyi de neden kendilerine de zarar versinler? Tabii ki aslında bizim peşimizdeler ve başka bir yerlerde sorun çıkararak dikkatimizi dağıtmak anlamda olabilir. Ama bu ölçekte değil.
Biz bunu öyle görmüyoruz dedi CIA direktörü.
Biliyorum. Ama ben bu duruma şöyle bakıyorum. Ana hedef biz değiliz. Olan biten çok fazla şey var ve hepsi de çok uç noktalarda. Sadece tüm bunlar için harcanması gereken çabayı bir düşünün. Binlerce hayvanı eğitmek, milyonlarca yeni organizma yetiştirmek, Avrupa'da bir tsunami tetiklemek, balık stoklarını sabote etmek, Avustralya ve Güney Amerika'da bir deniz anası istilası başlatmak ve tankerleri çarpıştırmak. Bundan ekonomik ya da politik bir çıkar elde edecek kimse yok. Ama bunların olduğunu inkar etmenin de bir anlamı yok. Ve Jack'in hoşuna gitsin gitmesin Orta Doğu'da bunlardan muaf tutulmuyor. Bunlar gerçekler ve ben de kervana katılıp suçu Araplara yükleyecek değilim.
Pekala, Orta Doğu'da küçük gemi kazaları olduysa ne olmuş diye homurdandı Jack.
Pek de küçük sayılmazlar Jack.
Belki de bir megalomanla uğraşıyoruzdur dedi Dışişleri Bakanı bir suçlunun zihniyle.
Bu daha makul dedili. Bir birey etrafta büyük miktar paralar saçabilir ve sözde saygıdeğer amaçları uğruna teknoloji ile uğraşabilir. Gerçi bana sorarsanız bu olaya şöyle bakmalıyız. Birileri solucan sürüleri gönderiyor, biz de onları yok etmek için bir şeyler icat ediyoruz ve bu iş böyle sürüp gidiyor.
Şimdiye kadar ne tür önlemler alındı diye sordu Dışişleri Bakanı. Biz diye başladı savunma bakanı. New York'u tecrit ettik diye onun sözünü kesti Lee. Kendi yaptığı işin övgüsünü başkalarının toplamasından hiç hoşlanmazdı. Ve yeni aldığım haberlere göre Washington'daki yengeç istilası haberleri doğrulandı. Keşif için gönderilen insansız uçaklar tarafından tespit edildiler. Bu şehri de aynı şekilde tecrit etmek durumunda kalacağız. Beyaz Saray personeli başkanı takip ederek kriz süresince şehirden ayrılmalı. Önemli kıyı şehirlerinde görevlendirilmek üzere alev püskürtücülerle donanmış birliklerin hazırlanmasını emrettim. Bu arada bir antitoksin geliştiriyoruz.
Denizaltıları veya dalış robotlarını kullanmak için yapılan planlar var mı diye sordu CIA müdürü.
Hayır, kaybolmasını göze almadan derinliklere herhangi bir şey gönderemeyiz. Örneğin ROV'lar sadece kablolarla bağlantılılar ve şu anda bilim insanları onları denize her indirdiklerinde geriye birkaç parçalanmış kablo çekiyorlar. ROV'lar mavi bir parlama tespit ediyorlar ve ardından kablolar kesiliyor. AUV'lara neler olduğunu söylemek ise imkansız. Geçen hafta 4 Rus bilim insanı Mır denizaltıları ile yola çıktılar. Hepsine de bir şeyler çarptı ve binlerce metre aşağı batarak boğuldular.
O zaman sağdan geri mi çekileceğiz?
Hala solucanları itlaf etmeye çalışıyoruz. Şu anda dip tarama ağları ile deniz yatağını süpürüyoruz. Ayrıca deniz canlılarını uzak tutmak için stratejik kıyı bölgelerinin çevrelerine ağlar geriyoruz. Bu istila karşıtı önlemlerimizden bir diğeri.
Biraz ilkel değil mi?
Ama saldırı yöntemleri de öyle. Her halükarda balinaları alt etmek için sonar kullanmak üzereyiz. Surtas LFA ile onları sağır edeceğiz. Birileri bu yaratıkların kontrolünü ele geçirmiş ve gerçek bir karşılık vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Kulak zarları patlayana dek sesi açacağız. Sonra kimin patron olduğunu görecekler.
Bu çok zalimce Lee.
Daha iyi bir fikriniz varsa memnuniyetle dinlerim.
Kimse konuşmadı.
Ya uydu gözetlemesi?
Bir yardımı oluyor mu diye sordu başkan.
Bir yere kadar.
Operasyonlar müdür yardımcısı başını salladı. Ordu ormanın içinde kamufle edilmiş tankları aramak için hazırlıklı durumdadır. Ama bir yengeç boyutlarındaki nesneleri tespit edebilecek çok fazla sistem bulunmuyor.
Yani elimizde KH-12 ve yeni nesil Keyhole uydularımız var. Ayrıca Avrupalılarla Topex Poseidon ve Sarloop üzerinden işbirliği yapıyoruz. Ama onlar da Lacrosse gibi radar kullanıyorlar. Her şey basit bir soruna dayanıyor. Küçük nesneleri görebilmek için zoom yapmak zorundayız ve bu da sahilin sınırlı bir alanına odaklandığımız anlamına geliyor. Bir sonraki saldırının nerede olduğunu bilmediğimiz sürece gafil avlanacağımız kesin. General Lee kıyı şeridinde devriye gezmeleri için insansız uçakları kullanmayı önerdi ve bu mantıklı. Ancak onlar bile her şeyi göremez. NRO ve NASA bilgi bulabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Belki ele geçirdiğimiz iletilerden bazıları bize biraz daha ipucu verebilir. Zigint'in her imkanını kullanıyoruz.
Belki de sorunumuz budur dedi başkan yavaşça. Belki biraz daha Humint'e odaklanmamız gerekir.
Lee gülümsemesini bastırdı. Humint başkanın takıntılarından biriydi. Güvenlik jargonunda Zigint, sinyal istihbaratı anlamına geliyordu ve ele geçirilen haberleşmelerden toplanan tüm istihbaratı kapsıyordu. Humint ise casusluk vasıtasıyla ele geçirilen istihbarattı, insan istihbaratı. Teknolojiden derinlemesine anlamayan ve açık sözlü bir adam olan başkan, bir insanın gözlerinin içine bakmayı severdi. Dünyadaki en gelişmiş teknolojiye sahip ordusuna komuta etse de uydularla değil, yer altında kaynayan bir casus ordusu tarafından korunduğunu düşündüğünde kendini daha güvende hissediyordu.
Adamlarınızı işe koşun dedi. Bazıları bilgisayar programları ve servis değişim noktalarının işi onların yerine yapması konusunda çok teslimiyetçi. Daha az programlama ve daha çok düşünme istiyorum.
CIA direktörü parmak uçlarını birbirine bastırdı.
Pekala dedi. Belki de Orta Doğu teorisine artık o kadar fazla mesai harcamamalıyız.
Lee dümdüz ileri bakan Vanderbilt'e bir göz attı.
Umarım çok acele davranmamışsındır Jack diye fısıldadı.
Baş ver Lee.
Lee öne eğildi. Belki de daha olumlu bir şeylerden bahsedebiliriz.
Başkan gülümsedi. İyi fikir, haydi söyle Jude.
Efendim, kriz sonsuza dek sürmeyecek. Sonrasında ne olacağını düşünmek bizim işimiz. Ve sonunda tek önemli olan şey kimin üstte kalacağı. Bu bittiğinde dünya farklı bir şekilde düşünecek. Birçok yönetim istikrarsızlaşacak ve bazılarının düşmesine çok üzülmeyeceğiz. Evet, dünya korkunç bir tehlike ile yüz yüze ama bir kriz aynı zamanda fırsattır. Eğer belirli bir yönetimden memnun değilsek ve bir şeyler onu alaşağı ederse belki de işleri biraz hızlandırıp doğru bir halefin göreve geleceğinden emin olabiliriz.
Başkan düşünüyordu. Bir an düşündükten sonra Dışişleri Bakanı söz aldı. Yani asıl mesele bu savaşı kimin başlattığı değil, galibinin kim olacağı.
Beni yanlış anlamayın. Medeni dünya görünmez düşmanımıza karşı el birliğiyle savaşmalı dediliği. Eğer bu durum devam ederse müttefiklerimiz gitgide artan bir şekilde onlara rehber olması için yüzlerini Birleşmiş Milletler'e dönecektir. Bu şimdilik iyi. Kendimizi öne atalım demiyorum ama kenarda yardımımızı sunmaya hazır olarak beklemeliyiz. Bıçak kemiğe dayandığında kazanan biz olmak zorundayız. Ve bizi tehdit eden ya da bize karşı çıkan herkes mağlupların arasında yer almalı. Bu durumun sonuçlarını etkileyebildiğimiz ölçüde kazananlar ve kaybedenler arasındaki sınırı netleştireceğiz.
Bu güzel ve sıkı bir barış açısı dedi başkan.
Onaylayan birkaç baş sallamanın içinde rahatsızlık belirtisi de vardı. Lee arkasına yaslandı. Yeteri kadar konuşmuştu. Aslında konseydeki pozisyonunun izin verdiğinden fazlasını söylemişti. Ama sözleri bir etki uyandırmıştı. İşi bu tür fikirler bulmak olan birkaç adamı uzaklaştırmıştı. Ama ne olmuş yani? Offutt da iyi karşılanmıştı.
Tamam dedi başkan, bu öneriyi aklımızda tutmalı. Ama diğer seçenekleri de göz ardı etmemeliyiz. En son istediğimiz şey dünyanın geri kalanının bizim idareyi ele aldığımızı düşünmesi. Bilim insanların nasıl ilerliyor Cüt?
Bence efendim en önemli değer onlar.
Ne zaman sonuç almaya başlayabiliriz?
Yarın toplanacağız. Binbaşı Peak da burada olacak. New York'tan gelmesini emrettim. Krizi buradan idare edebiliriz.
Ulusa seslenişin vaktidir dedi başkan yardımcısı. Kesinlikle. Başkan yumruğunu masaya vurdu. İletişim takımımız metin yazarlarını toparlasın. Dürüst bir şeyler istiyorum. Her şey yoluna girecek. Göreceksiniz gibi değil ama onlara umut verecek bir şeyler.
Muhtemel saldırgandan bahsedilecek mi?
Hayır, bunun bir doğal afet gibi ele alınmasını istiyorum. Biz bile henüz nerede olduğumuzdan emin değiliz. Üstelik kamuoyu yeteri kadar gergin. Onları gücümüz yettiğince koruduğumuza inandırmalıyız ve onlar da bu gücümüzün olduğuna inanmalılar. Hazır ve nazır olduğumuza, her şeyle başa çıkabileceğimize, ABD sadece bir özgürlük diyarı değil, bir güvenlik vahası. Okyanustan ne gelirse gelsin ABD güvenlidir, buna inanmaları gerekiyor. Ve son bir şey, hepinizin dua etmesini istiyorum. Burası Tanrı'nın ülkesi ve o bizim yanımızda olacaktır. Bize bundan zaferle çıkma gücü bahşedecektir.
New York, ABD. Bununla başa çıkamayız. Helikoptere tırmanan Peak'in aklındaki tek şey buydu. Bunun için hazırlıklı değiliz. Dehşeti önlemek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Helikopter Wall Street helikopter pistinden kalktı ve gecenin içinde Soho, Greenwich kasabası ve Chelsea üzerinde ilerledi. Şehir ışıkları parlıyordu ama tek bakışta bir şeylerin yanlış gittiği anlaşılabiliyordu. Bazı caddeler projektörlerin sert ışığı altındaydı ve trafik akışı durmuştu. New York, OEM ve ordunun ellerindeydi. Helikopterler tüm şehir boyunca inip kalkıyordu ve liman kapatılmıştı. Doğu Nehri'nde sadece ordu araçları vardı. Kimseye yardım edemiyorlardı. Ölü sayısı giderek artıyordu ve bunu durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. OEM arka arkaya düzenlemeler ve öneriler yayınlamıştı. Ama durmak bilmeyen uyarı ve talimat akışı işe yaramamıştı. Her ev ahalisinin acil durumlar için bir damacana su bulundurması gerekiyordu ama kimse hazırlıklı değildi. Her halükarda güvenli bir içme suyu ikmali bile insanları borulardan çıkan, küvetlerden fışkıran ve bulaşık makinalarına sızan toksinlerden koruyamazdı. Peak'in tek yapabildiği sağlığı hala yerinde olanları yönlendirerek tehlike hattından çıkarmak ve büyük kamplarda toplamaktı. New York'un okulları, kiliseleri ve diğer kamu binaları artık hastane olarak hizmet veriyordu. Ve şehrin etrafını saran toprak artık büyük bir hapishaneydi. Sağa baktı. Yangın hala tünelde alev alev devam ediyordu. Askeri tankerin sürücüsü güvenlik protokolünü ihmal edip gaz maskesini takmamış ve direksiyon başında bilincini kaybetmişti. Bir konvoyun parçasıydı. Kaza bir zincirleme reaksiyona sebep olmuş, düzinelerce araç alev almıştı. Şimdi oradaki sıcaklık bir volkanın içindekine eşitti. Peak kazaya engel olamadığı için kendini suçluyordu. Bir tüneldeki bulaşma tehlikesinin zehirlerin dağılacağı sokaklardakinden kat kat fazla olacağı belliydi. Ama nasıl her yere yetişebilirdi ki? Peak'in nefret ettiği bir şey varsa o da kendisini aciz hissetmekti. Ve şimdi sıra Washington'daydı. Bununla başa çıkamayız demişti Lee'ye telefonda. Mücadele etmeye mecburuz. Hudson nehrini geçtiler ve Peak'i Vancouver'a götürecek askeri bir helikopterin beklediği Hackensack havaalanına ilerlediler. Manhattan'ın ışıklarını arkalarında bırakmışlardı. Peak yarın bilimcilerle yapacakları toplantıyı düşündü. Bir ilerleme kaydetmişler miydi? En azından New York'taki dehşete bir son verecek bir ilaç bulmuş olmalarını diliyordu. Ama içinden bir ses fazla ümitlenmemesini söylemekteydi. Peak arkasına yaslandı ve gözlerini kapadı. Chateau Whistler, Kanada. Lee halinden memnundu. Mahşer gününün eşiğinde ıstırap ve şaşkınlık daha uygun düşerdi. Ama gün kusursuz bir başarı olmuştu. Vanderbilt savunmaya çekilmek zorunda kalmış ve başkan onun öğüdünü dinlemişti. Sayısız telefon görüşmesinin ardından kıyametle ilgili tüm son gelişmeleri biliyordu ve Savunma Bakanı ile konuşmak için sabırsızlanıyordu. Sonar saldırısı ertesi gün başlayacaktı ve gemilerin yerleştirilmesi hakkında konuşmak istiyordu. Savunma Bakanı bir toplantıdaydı ve birkaç dakika daha konuşamayacaklardı. Biraz Schubert çalmak için piyanonun başına geçtiğinde saat sabahın ikisine geliyordu. Telefon çaldı, açmak için fırladı. Pentagon'u bekliyordu, bu yüzden telefondaki ses onu şaşırttı. ''Doktor Johansson, sizin için ne yapabilirim?'' ''Vaktiniz var mı?'' ''Şimdi mi?'' ''Sizinle özel olarak konuşmam gerekiyor.'' ''Korkarım, meşgulüm, bir saat sonra olur mu? Bazı telefon görüşmeleri yapmam gerekiyor.'' ''Hiç merak etmiyor musunuz?''
''Merak mı?''
''Benim bir teorim olduğunu düşündüğünüzü söylemiştiniz.''
''Benim suitime gelin.''
Bir gülümsemeyle ahizeyi yerine koydu. Tam beklediği gibiydi. Johansson son dakikacı bir tip değildi ve sözünden dönmeyecek kadar görgülüydü. Ona ne zaman anlatacağına kendi karar vermek istemişti ve gecenin bir yarısını seçmişti. Pentagon santralini aradı. Savunma Bakanı ile olan telekonferansımı yarım saat erteleyin. Sonra fikrini değiştirin, bir saat olsun. Johansson'un anlatması gereken çok şey olmalıydı. Vancouver Adası. Ana bakın Grey Wolf'un itiraflarından sonra iştahı kaçmıştı ama Shoemaker kendini aşmıştı. Birkaç biftek kızartmış ve mükemmel bir salata hazırlayarak üzerine gevrek ve fındık serpiştirmişti. Delaware yeni tomurcuklanan arkadaşlarından bahsetmemeye dikkat ediyordu ve harika bir sofra arkadaşıydı. Bitmek tükenmek bilmeyen bir espri dağarcığı vardı ve en sivri olanlarını bile kusursuz bir zamanlamayla yapıyordu. Akşam gazap denizinin ortasında bir vaha gibi gelmişti. Karanlık çağlarda kara ölüm çevrelerinde esip gürlerken Avrupa'da insanlar sokaklara çıkıp dans edip şarkı söylemişlerdi. Shoemaker'ın evinde dans veya şarkı yoktu ama birkaç saat boyunca tsunamilerden, balinalardan ve katil alglerden hiç bahsetmeden sohbet ettiler. Shoemaker istasyonun ilk günlerinden anılarını anlattı ve sıcacık geçen gecenin tadını çıkardılar. Verandada rahatlayıp koyun karanlık sularını seyrettiler. Anavak sabahın ikisinde kalktı ama Delaware kaldı. O ve Shoemaker eski filmler hakkında koyu bir muhabbete dalmış ve yeni bir şişe şarap açmışlardı. Çakır keyif olmuşlardı ve Anavak gecenin içinden istasyona doğru yürüdü. Bilgisayarı açıp internete bağlandı.
Profesör Kurzweil ile ilgili araştırması birkaç dakika içinde meyve verdi. Şafak sökerken zihninde bir resim oluşmaya başlamıştı.
43. ayrımın sonu. Sayfa 443.